Ayrım 29, Rehine, Elizabeth Lowell, sayfa 348. San Isidro, Pazartesi 07.34, 61. Bölüm. Faroe telefonuna gözlerini dikti. Bugüne kadar aldığı disiplinler sayesinde kendini telefonu duvara vurmaktan alıkoydu. Grace Faroe'nin vücudundaki kasları geren öfkeyi hissetti. Faroe'ya doğru döndü. Lane'le mi konuşuyordun? Faroe duyduğu yumruk seslerine rağmen o iyi dedi hızlıca. O yumrukların şüphesiz bir kısmı Lane tarafından atılmıştı. Lane sert sırım gibi yetişkin olma yolunda ilerleyen bir çocuktu. Korumalar telefonu fark ettiler ve kapadılar. Lane'i bir yere götürüyorlar.
Telefon Lane'in yanında mı diye sordu Steel.
Sen olsan telefonu geri verir miydin diye alaycı bir şekilde sordu Faroe. Steel yanıtlamaya gerek duymadı. Otobüsün arkasından birisi uydu telefonu daha önce bulunduğu yerden ayrılmadı dedi.
Faroe telefon hakkında yanılmış olmayı ister gibi bakarak birini gerçek zamanlı uydu fotoğraflarına bakması için görevlendirin dedi.
Okul alanında Lane'i teşhis edemeyeceğimiz kadar çok insan var dedi Steel. Çözünürlük yeterince iyi değil. Yine de bakın.
Grace Faroe'yi izliyordu. Faroe sakin görünmesine rağmen Grace ondan yayılan öfke ve hayal kırıklığı dalgalarını hissedebiliyordu.
Faroe aniden döndü ve otobüsün duvarına bir yumruk geçirdi. Otobüsün içine bir titreşim yayıldı. Hiç kimse tek bir kelime etmedi. Grace ve Steel haricinde herkes Faroe'ye yer açmak için otobüsün uzaktaki ucuna gitti.
''Konuş benimle Joseph'' dedi Steel sessizce.
Eğer Lane'i tüm azizlerden uzağa götürürlerse Tijuana denilen o fare deliğine götürecekler ve biz onu bulabilmek için kıçımızı yırtacağız dedi Faroe. Dile getirmediği bir diğer şey ise Lane'i ölü olarak bulabilme ihtimalleriydi. Faroe'nin bunu yüksek sesle söylemesine gerek yoktu. Sözlerinden sonraki sessizlikte bu düşünce dalgalanmıştı.
''Bir helikopterimiz, bir keskin nişancımız ve iki hafif silahlı vurucumuz var.'' dedi sonunda Steel. ''Şimdikinin 3 katı ateş gücümüz olsa bile ben yine de bir ordunun konuşlanmış olduğu bir okula hava saldırısı emri vermezdim.''
Faroe'nin yüzündeki ifade Grace'e, Steel'in zaten Faroe'nin bilmediği bir şey söylemediğini anlatıyordu.
''Lane Ted'in dosyasındaki güvenlik şifresini kırmış.'' dedi Faroe. ''Haklıydım.'' 50 ila 100 milyon dolar arası bir parayı denizler arası bazı şirket hesaplarından Avusturya'daki bir banka hesabına geçirmiş. O dosya olmadan paranın nerede olduğunu kimse bulamaz. Ted bile.
Diğer bir deyişle bu yüksek rakamlı narko dolarlara ulaşmak için anahtar bilgisayar dedi Steel.
Öyleydi dedi Steel.
Peki ya şimdi?
Şimdi elimizdeki son kartı oynama zamanı.
O nedir diye sordu Steel.
Rahip Magon.
Yani ona güveniyorsun dedi Grace Faroe'ye.
Faroe hafifçe gülümsedi ve arkasını döndü.
Joe diye sordu Grace.
Elindeki son karta kaldığında dedi Faroe, güven en önemsiz sorunundur.
Tüm Azizler Okulu Pazartesi 07.36 62. Bölüm. Rahip Magon futbol sahasına uygun bir şekilde giyinmişti. Bol bir şort, siyah tişört ve spor ayakkabılar. Belki de bu yüzden askerler onu umursamıyordu.
''Ne yapıyorsunuz?'' diye argo bir İspanyolcayla sordu rahip. ''O çocuk burada bir öğrenci. Onu götürmeye hiçbir hakkı...''
''Çekil yolumuzdan!'' diye askerlerden biri rahibe bağırdı.
Lane büyük bir askerin omzunda bir bezelye çuvalı gibi tek elle taşınıyordu. Adamın diğer elinde ise içine kıyafetler tıkıştırılmış bir okul çantası vardı. Çocuğun gözleri öfkeli ve açıktı. Yanağında çoktan bir şişliğe dönüşmeye başlamış bir kesik vardı. Magon Lane'i taşıyan askerin önünde durdu ve yüksek sesle ''Lane yaralandın mı?'' dedi.
Çocuk kulağa ''Hayır, sıçanlar, piçler, korkaklar'' gibi gelen bir şeyler söyledi.
İki asker Magon'u tutup itti.
''Onu nereye götürüyorsunuz?'' diye sordu Magon.
Askerler tek kelime etmeksizin yürümeye devam ettiler. Magon peşlerinden gitmeye başladı. Korumalardan biri döndü ve ağır makineli tüfeğini rahibe doğrulttu.
''Bu işe bulaşma. Bunun kiliseyle hiçbir ilgisi yok.'' Magon dönüp Lane'in kulübesine doğru koşmak için korumaların görüş alanından çıkmasını bekledi. Lane'in kıyafetleri kulübenin her tarafına saçılmıştı, yatak dağınıktı, banyo kapısı kırılmış, tek menteşesinden asılı bir halde kontrolsüz bir şekilde sallanıyordu. Rahip ön kapıyı kilitledi ve banyoya girdi. Havlular yere atılmış bir şekilde duruyordu. Ayna kapıdaki kırıkları ve çatlakları yansıtıyordu. Duş perdesi direğinden sökülmüştü. Perdenin içine dolanmış bir cep telefonu vardı. Magon telefonu aldı, inceledi ve son arama tuşuna bastı. "Bir erkek kim arıyor?" diyerek telefonu açtı. Magon Faroe'nin sesini tanıyarak ama açıkça konuşmanın güvende olmayacağından şüphelenerek "Bir tanrı adamı" dedi. "Rahip Magon?" diye sordu Faroe. "Evet." "Cep telefonunuzu yanınızda taşımanız gerekiyor. Şu anda çalıyor ve beni sesli mesaja yönlendiriyor. Lane iyi mi?"
"Biraz morluğu var ama ciddi bir şekilde yaralanmamış. Onu taşıyan askerlere küfrediyordu."
San Isidro'da Faroe tezgaha yaslandı ve neredeyse gülecekti. "Umarım İngilizce argo anlamıyorlardır. Onu nereye götürdüklerini biliyor musun?"
"Sordum ama beni umursamadılar. Sormaya devam ettiğimde de tüfeklerini üzerime çevirerek beni tehdit ettiler. Emin olduğum tek şey henüz hiçbir helikopter okulu terk etmedi."
"Araba?"
"Momentito. Dipnot. Momentito bir saniye İspanyolca." Magon kulübeden dışarı baktı. "Üç suburban şu anda okuldan ayrılıyor," dedi Magon. "Lane'in de onlardan birinde olduğunu sanıyorum."
"Görünmeden Lane'in kulübesine gidebilir misin?"
"Şu anda Lane'in kulübesindeyim."
"Banyoya git. Lane beni aradığında orada bilgisayarını kullanıyordu." Magon süratle tekrar banyoya döndü. Duş perdesini salladı. Hiçbir şey yoktu. Ayağıyla havluları itti. Bir şey hissetti. Havluları kenara çekti.
"Buldum," dedi telefona.
Faroe bir köpek balığı gibi gülümsedi. "Çalışıyor mu?"
"Hayır, ekranda bir şey yok."
"Açabilir misin?" Magon bir elinde telefon, bir elinde bilgisayar. Bilgisayarın açma tuşuna bastı. Hiçbir şey olmadı.
"Çalışmıyor," dedi Magon sonra. "Bekle, bir güç kablosu buldum," dedi.
Rahip kabloyu takarken Faroe sabırsızlıkla hattın diğer ucunda bekliyordu.
"Açılmıyor," dedi Magon. "Kablonun bir ucunu prize, diğer ucunu bilgisayara taktım. Ama açma tuşuna bastığımda hiçbir şey olmuyor."
"Onun adı Sürücüyaldım."
"Klavyeye bak," dedi Faroe.
Üst fonksiyon tuşları sırasında numaraların bulunduğu sıranın üstüne tam ortada transparan gözüken bir tuş var.
"Görüyorum."
"O klavyeyi açmaya yarıyor. Böylece bilgisayarın içini görebilirsin. Ona bas."
Magon tuşa bastı. Klavye serbest kaldı.
"Klavyeyi kaldır ve içine bak," dedi Faroe. "Boşta duran kablo ya da eksik parça varsa bana söyle."
Magon klavyeyi kaldırdı ve bilgisayarın içini inceledi. "Bilgisayar parçalarından pek anlamam."
Faroe kendisine nefes almayı hatırlatarak bekledi.
"Sağ alt köşede boşta duran bir kablo var," dedi Magon. "Sökülmüş bir modülün parçası olabilir."
"Lanet olsun." "Pekala, bu zaten boktan olan durumu iyice berbatlaştırıyor," dedi Faroe. Sonra da dişlerini göstererek sırıttı. "Ama yine de Lane'e aferin. Yanına bir şeyler aldı mı?"
"Küçük bir çanta."
Faroe derin bir nefes aldı. Sürücünün hala Lane'de olduğunu varsaymak zorundaydı. Varsayımlar tüm berbat edişlerin anasıdır ve birçok çocuğu vardır. Faroe o piç kurularının onun çocuklarından biri olmadığını ummak zorundaydı. "Birkaç yıl öncesinde bir olay yaşanmış," dedi Faroe. "Sizin güneyinizde bazı adamlar öldürülmüş."
"Buna benzer birkaç olay hatırlıyorum maalesef."
"Ölen adamlar senin doğduğun yerdendi ya da yakınlarından. Madenciydiler. Uyuşturucu kaçakçısı değil."
"Olayı biliyorum. Onlar Pai Pai bölgesinde yaşayan yerli çiftçilerdi. Birçoğu kendi ufak altın madenlerinde çalışırdı. 17 tanesi sıraya dizilip öldürüldü. Nedenini kimse bilmiyor."
"Hector Rivas, en sevdiğin cemaat üyen, bir sırrı saklamak için onları öldürdü."
Magon başını çevirdi ve banyo zeminine tükürdü. "Evet, ben de öyle düşünmüştüm," dedi Faroe.
"Orada gizli görevdesin, kilise için bir ajan olarak."
"Rahipler ve ajanlar aynı dünyada yaşamazlar."
"Bazıları yaşar. Mesela sen." Bahse girerim Kardinal Ocampo'nun öldürülmesiyle ilgili Rivas Osuna'ya karşı bir dosya hazırlıyorsun.
Tanrı'nın benim yardımıma ihtiyacı yok. O zaten kimlerin suçlu olduğunu biliyor. Onlar cezalarını kıyamet gününde ödeyecekler.
Ama kilise farklı bir durum dedi Faro'ya Mago'nun sözlerine umursamazlıktan gelerek. Kilise bu vahşi, ahlaksız ve acımasız dünyada hayatta kalmak zorunda. Hayatta kalmak hız, güç ve alçak olmayı gerektirir. Kilise bu özelliklerin üçüne de sahip.
Bu söylediklerinin amacı nedir?
Hector'ı arayıp araştırmanı cehennemin dibine gönderebilirdim.
Rivas Osuna'ya neden yardım edesin ki?
Bunun keyfini sürecek kadar uzun yaşayamazdı. Calderon ya da Ted Franklin de öyle. Beni dinliyor musun Tanrı adamı? Eğer Lane ölürse hiçbirinizin kıyamet gününü beklemesine gerek kalmayacak. İşlenmiş suçların ve ihmal suçlarının cezalarını ben vereceğim. Anlıyor musun?
Bunu seni Lane'in yanında gördüğüm ilk anda anlamıştım dedi Rahip Magon. Eğer yapabilseydim yardım ederdim ama yapamıyorum. Çocuk dualarımdan başka bir yardımın dokunamayacağı bir yerde.
Dua ederken sana yapman için vereceğim bir görev var.
Nedir?
Pay Pay bölgesine benimle birlikte küçük bir helikopter gezisine çık. Eğer yapmazsan Hector'a bir telefon açacağım.
Mago'nun iç çekme sesi telefon hattının iki tarafında da duyuldu. Sanıyorum pek tercih şansım yok. Fakat senden beni bunun mümkün olduğunca dışında tutmanı istiyorum. Kardinal'in ölümü ufak bir olay değil.
Lane'in ölümü de senin üstünü mümkün olduğunca pisliğe batırmamaya çalışırım. San Isidro Kilisesi'ne git.
Transpeninsular Otobanı'nın hemen ilerisindeki kiliseye mi?
Hayır, harabelere. Gerçek kilisenin bulunduğu alana. Senin kilisenin 150 yıldır Pay Pay bölgesinde yaşayan yerlileri kendi dinsel inançlarından arındırmaya çalıştığı yere. Yarım saat içinde orada ol.
Magon niçin orada olması gerektiğini soramadan telefon kapandı.
San Isidro, Pazartesi 07.39, 63. Bölüm. Faroe'nin Magon'la konuşması biter bitmez Steele,
Asensio Beltran senin cep telefonunu aradı. Telefonunda aramayı benimkine yönlendirdi dedi.
Faroe çağrı yönlendirme servisinin ne zamandır aktif olduğunu soracak oldu. Ama şu anda endişeleneceği çok daha acil şeyler vardı.
Numara?
Steele arama tuşuna bastı ve telefonu Faroe'ye uzattı.
Ben onunla konuşurken dedi Grace'e Sturgis'ten Ted'in direkt numarasını al.
Neden diye sordu Grace.
Faroe Beltran'la çoktan İspanyolca konuşmaya başlamıştı bile. Beltran konuşmaya öylesine hevesliydi ki Faroe'yi yanındaki dalkavuklarla uğraştırmadan telefonu kendi açmıştı. Madenciyle ne zaman buluşuyorum?
O kadar kolay değil dedi Beltran.
Hiçbir zaman değildir. Ne kadar zor olacak.
Madenci El Alamo adındaki küçük bir kasabada dedi Beltran.
Kavak Ağacı adındaki küçük bir kasaba süper. O isimde binden fazla yer olamaz. Nerede diye sordu Faroe.
Trinity Vadisi'nde.
Harika. Orada bulundum dedi Faroe. Madencileri bulmak için güzel bir yer.
Yalnızca bulunmak istenirlerse benim bahsettiğim adam bulunmak istemiyor benim tarafımdan bile.
Onu takip mi ettirdin?
Hayır, kuzenlerinin kuzenleriyle görüştüm. Oldukça korkuyor. Vaktinin çoğunu çeşitli köy kiliselerinde dua ederek harcıyor.
Yani inançlı biri.
Bir rahibeye bile ibadet etmeyi öğretebilir.
Faroe neredeyse gülümsedi. Helikopterim var. Bizi kasabanın yakınlarına, madenciye götürebilecek bir bağlantın var mı?
Kasabanın 1 kilometre kadar güneyindeki küçük ovada topraktan bir uçak pisti var.
Esrar nakli için mi diye sordu Faroe.
Elbette. Köylüler uçak ve helikopter sesleri duymaya alışık. Madenci endişelenmeyecektir. Adamlarım cömertçe ödeme yapılmasını bekleyecektir.
Eminim öyledir. Kimse Trinity Vadisi'nde deadan olabilecek bir Amerikalıyla görünmek istemez.
Beltran güldü. Anlayışlı biriyle çalışmak güzel bir şey.
Adamlarına iyi bir ödeme yapılacak. Madenciye de öyle.
Faroe saatine göz attı ve hızlıca aklından bir hesap yaptı. Aure Spatial hazır olmak üzereydi.
Adamlarına 1 saat içinde orada olacağımızı söyle.
Anlaştık. Hector'un mezarı üstünde kadehlerimizi tokuşturalım.
Bana uyar dedi Faro ve telefonu kapadı. Hemen ardından Lane'e verdiğim uydu telefonunda herhangi bir yer değiştirme var mı diye sordu. Otobüsün arkasından negatif sesleri yükseldi. Faro Steele'a baktı. Helikopteri kalkışa hazırlamalarını söyle.
Steele tereddüt etti. Helikopter için olağan korumayı hazırlayacak zamanımız olmadı. Yol boyunca radar seviyesinin altında uçman gerekecek.
Faro'ya başıyla onayladı. Aksini beklememişti zaten. Steele'ın telefonundan tekrar arama tuşuna bastı. Beltran'ın numarasını ezberine aldı ve daha sonra kullanmak üzere numarayı kendi telefonuna kaydetti. Faro'ya çalışırken Grace'in sesini duydu. Sesindeki keskinlikten Sturgis'in numarayı vermekle güçlük çıkardığı anlaşılıyordu.
Durum şu ki bizde Ted'in bir sonraki doğum gününden daha çok görmek isteyeceği bir şey var dedi Grace.
Buna ben karar vereceğim dedi Sturgis.
Kararları veren benim hatırladın mı? Ben sana araban için bir numara verdim. Şimdi de senden Ted'in numarasını istiyorum.
İmkansız.
Ya da Ted'e niçin Lane'in bilgisayarına ulaşma şansını teptiğini anlatırsın.
Yasal görevler onların soruşturmasına engel olduğunu öğrenince pek de mutlu olmayacaklar. Eğer herhangi bir federal suçlamayla karşılaşmazsan şaşıracağım. Bana yardımcı olmazsan San Diego Federal Savunma Barosu'ndan hiç kimsenin senin davanı almayacağını bilmeni istiyorum.
Hep laf, hep laf dedi Grace alaycı bir şekilde. Ted'in para transferlerinin dokümanlarını istiyor musun, istemiyor musun? Ted'in beyin hücreleri şu anda alkolle ölürken eminim transferlerinin yarısını bile hatırlayamıyordur.
Bu senin sorunun değil.
Bu senin de sorunun değil. Bu Ted'in sorunu. Eğer bu uyuşturucu parasını federallere veremezse federaller bir daha özgürce yürümesine izin vermezler.
Dosyalar sende mi?
Evet. Grace hiç tereddüt etmeden yalan söyledi. Sen de federaller dosyayla ilgilenen tek kişiler değilsiniz. Tüm parayı ortaya koyan kaçakçılar dosyayı geri istiyor.
Ted dosyayı onlara geri verecek.
Federaller parayı el koyarsa veremeyecek.
Faro ve Grace'in yanına gitti ve bekledi. Grace telefonu kulağından uzaklaştırdı. Böylece Faro'ya konuşmanın diğer tarafını da duyabiliyordu.
Bak burada sorun para değil dedi Sturgis. Ted bir kalp atışında 50 milyon dolar bulabilir. Aynı şeyi kaçakçılar için de söyleyebiliriz diye karşılık verdi Grace. Ama Hector arkadaşlarının önünde bir eşek gibi görünmek istemiyor. Bu yüzden istediği tek şey oldukça belirli bir 50 milyon dolar. Federaller ise en az parayı istedikleri kadar yüksek prestijli bir para aklama davasını da istiyor. Transfer kayıtları yoksa FBI anlaşması da yok. Hala attı mısın?
Evet dedi avukat mutsuz bir ses tonuyla.
Bu yüzden, sadece bu yüzden Ted bize bilgisayarı geri almada yardımcı olmalı. Lane'in hala Ted'i sevdiği ya da neden terk edildiğini bilmediği gerçeğini bir kenara bırak.
Grace'in yüzündeki ifade bu gerçeği bir kenara bırakmadığını gösteriyordu.
Hepimizin berbat ettiği işleri düzeltecek sadece bir kerelik bir fırsatımız olur. Bu da Ted'in fırsatı. Bu yüzden lanet olası numarasını bana ver.
Alternatifi?
Faro'ya telefonu aldı. Eğer Ted bir tarafla ya da diğeriyle Lane'i dışarıda bırakan bir anlaşma yaparsa Ted yürüyen bir ölü olur. Sen de öyle.
Beni tehdit mi ediyorsun?
Hey şuna bak dediklerimi dinliyorsun. Aferin şu piç kurusuna ödül olarak bir kurabiye verin.
Sizin gibi özel güvenlik görevlilerinin soğuk ve tutkusuz olduğunu sanırdım diye omurdandı Sturgis.
Öyleyim. Bu yüzden ben hala hayattayım ve bu yüzden sen hep arkanı iki kez kontrol etmek zorunda kalacaksın.
Yüce İsa kendine gel. Başka koşullar altında senden hoşlanabilirdim. Senin için iş bile bulabilirdim.
Ted'in numarası dedi Faro'ya. Şimdi.
Veremem. Müvekkilime karşı profesyonel sorumluluğum.
Cehennemdekilere benden selam söyle.
Bekle Ted'i arayacağım. Ted'e dosyanın sizde olduğunu söyleyeceğim. Grace'in bana verdiği numarayı arayıp aramamak ona kalmış.
Ted ya 5 dakika içinde arar ya da artık oyunun sonuna gelmiştir.
Ama...
Faro'ya arama sonlandırma tuşuna çoktan basmıştı.
Pekala sayın yargıç diyerek Grace'a baktı. İşin içine girdiniz. Sonunda tamamen komplo kurmak ve birinci dereceden cinayetten suçlanabilecek bir ekibe dahil oldunuz. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
Grace hiçbir şey söylemeden kalktı ve otobüsün arka tarafına gitti. Faroe ise tezgahta duran tabaktan bir sandviç aldı ve yemeye başladı. Faroe son lokmasını çiğnerken Grace çantasıyla geri döndü ve onun yanına oturdu. Deri çantasını açarak içinden temiz, siyah, çelik yarı otomatik bir tabanca çıkardı. Emniyetinin açık olup olmadığını kontrol etti. Sonra silahı çevirdi ve Faroe'ye uzattı.
''Tamamen dolu'' dedi Grace. ''Ve mermi yatağında da bir kurşun var.''
29. ayrımın sonu. Sayfa 359.